Mantranın nasıl ki asıl amacı zihninizi senkronize etmekse, söylediğimiz şeyleri, yaptığımız eylemleri senkronize etmekse, söylediğimiz frekansa, söylediğimiz niyete senkronize etmeyse, aslında hayatımızdaki her insanın yaptığı şey de bu. Bizi bir duruma senkronize ediyor. Körle yatan şaşı kalkar, üzüm üzüme baka baka kararır derken aslında bunu söylüyoruz. Karşımızda kimi görüyorsak ona senkronize oluyoruz. Hiçbir hoca yok ki size bilmediğiniz bir şeyi öğretsin. Hiçbirimiz dünyanın sizden saklanan bir sırrına sahip değiliz. Sizin bilmediğimiz ama bizlerin bildiği bir sır yok aslında. Birimizin bildiğini hepimiz biliyoruz. Ve hepimizin bildiğini de birimiz biliyoruz. Sadece birine öğretmen dediğin noktada o kişi bunun bilinciyle yaşıyor oluyor. Ve sen bunun bilinciyle yaşayan kişiye senkronize olarak unuttuklarını hatırlamaya veya ihtiyacın olanları hatırlamaya çalışıyorsun. Ve dünyanın bir sırrı yok. Aslında yani senden gizlenen bir sırrı yok. Aslında o sır senin kendin, yani senin ben dediğin şey. Ve bunu anlamak için de bir sürü bene bakıyoruz. Sürekli ben dediğimiz o kadar çok şeye bakıyoruz ki ben kimim sorusu ortaya çıkıyor. Çünkü bu kadar çok ben varsam ben kimim sorusu ortaya çıkıyor. Yoga'da dünya kurtulunması gereken bir yermiş gibi bahsedilirken aslında burada kurtulmak kelimesinden sanki ortaya şöyle bir anlam çıkıyormuş gibi geliyor. Dünya kaçılması gereken, uzaklaşılması gereken, kurtulunmak sanki böyle bir şey kavramı getiriyor ya, sanki kötü de kurtulunması gerekiyor ya da zararlı da kurtulunması gerekiyor. Ama aslında öyle değil. Kurtulmak burada şu anlama geliyor. Nasıl ki anne karnındayken annenin karnından belli bir süre sonra çıkmak zorundasın ve anne karnından kurtulmak zorundasın ki sen bir birey olarak dünyaya gelebil ve daha fazla içeride kalıp annenin hayatını riske atma. Çünkü daha uzun süre içeride kalırsan ne oluyor? Anne zehirlenmeye başlıyor senden dolayı. Ve hem sen annenin ölümüne sebebiyet veriyorsun, anneyi yok ediyorsun. Hem de anne senin kendini ortaya çıkarmanı sağlayabilecek bir alan tanıyamıyor sana. Çünkü oranın alanı buna müsait değil. Değil mi? Bu boyuta gelebilir misin annenin karnında? Gelemezsin çünkü öyle bir alan yok senin için. Ama ne bu anneyi kötü ve içinden kaçılınması gereken bir duruma dönüştürüyor, ne de buradaki bahsettiğimiz kurtulma iyi veya kötü kavramları ile kıyaslanabilir oluyor. Sadece senin potansiyelin ortaya çıkabilmesi için başka bir alana ihtiyacın olduğunu ve içinde bulunduğun durumun seni artık büyütemeyeceğini ifade ediyor. Aslında dünyada aynısı. Bir annenin karnı neyse dünya da öyle. Annenin karnında yaşadığımız her şeyi doğduktan sonra tekrar ediyoruz. Aslında eylem, deneyim kendini farklı formlarda, farklı boyutlarda tekrar tekrar hatırlatıyor ki gerçekleştirebil diye. Önce annenin karnında bir prova ve bir kurtuluş yaşanıyor. Ve oradan çıkma mücadelesi veriliyor. Ardından anneyle olan bağı kopartmak son makas darbesiyle. Sen kopartmıyorsun değil mi? Tıpkı yoga sutralarda anlatıldığı gibi diyor ki sen o bağı kopartamazsın. O bağ başka bir güç tarafından kopartılır. Sen ancak o bağın kopabileceği kıvama gelebilirsin. Öyle bir hale gelirsin ki o bağ kopartılabilir hale gelir. Ama kopartan sen olmazsın. Tıpkı sen annenin karnında çıktığında göbek bağını kendin eline parçalamadınız değil mi hiçbiriniz? Kesip atmadınız ya da. Biri o bağı kesti ve sen serbest kaldın. Burada bahsettiğimiz de işte dünyadan bu şekilde serbest kalmak. Öyle bir hale gelmek ki dünyanın karnından, dünyanın rahminden özgürleşerek artık gerçek potansiyelini ortaya çıkartabilecek, yani bunun daha üstündeki potansiyelini ortaya çıkarabilecek hale kavuşman. Daha fazla dünyada kaldığımızda ne oluyor? Dünyayı yok ediyoruz. Dünyayı zehirliyoruz. Tıpkı şu an olduğu gibi. Dünya zehirleniyor. annemizin karnında nasıl gereğinden fazla kalırsak annemiz zehirleniyor. Aynı şey dünyaya yapıyoruz. Dünyada kaldığımız sürece burası bizim tarafımızdan zehirleniyor. Ve burası zehirlendikçe bizim gelişimimiz de zorlaşmaya başlıyor. Çünkü annenin karnından çıkmayı reddettiğimizde, kendimiz olmayı reddettiğimizde, o zaman içinde bulunduğumuz şeyle birlikte devrilmeye başlıyoruz. Annenin karnından çıktıktan sonra nasıl ki bir bocalama süreci var, değil mi? Yürümeyi yeniden öğreniyorsun, konuşmayı yeniden öğreniyorsun, hareket etmeyi yeniden öğreniyorsun, her şeyi yeniden öğreniyorsun. Tıpkı bu süreçteki gibi bu dünyadan özgürleşmek de aynı şeyi getiriyor. Aynı bebek olmak gibi artık hafıza ile sınırlandırılmadan neyin içindeysen ona dahil olabilme yeteneğini ortaya çıkartıyor. Yani hep bahsettiğimiz o özgürleşme ve kurtulma dediğimiz şey anne karnından çıkmaktan farksız bir şey. Kabuğunu aşmaktan bahsediyoruz. Ama bunu şöyle de düşünebilirsiniz. İnsanın benliği, karakteri, kişilikleri tıpkı bir tişört gibi, bir kumaş gibi daha doğrusu. Zamanla tişört olarak kullanılabilir, zamanla şal olarak kullanılabilir, zamanla o şeyi belinize bağlayabilirsiniz veya ondan bir pantolon dikebilirsiniz. Her türlü forma dönüştürülebilir, her türlü forma sahip olabilir. Ama kumaş olduğunu bütün bu formlar süresince unutur. Pantolonken pantolon gibi davranır. Tişörtken tişört gibi davranır, şalken şal gibi davranır. İşin özünde kumaş olduğunu unutarak hareket eder. Bu kumaş tabii ki çok somut bir örnek ama demek istediğim şeyi anlatmak için, yani aslında içinde bir öz varlık halinin olduğu ve bu öz varlık halinin herhangi bir şekille veya herhangi bir biçimle sınıflandırılamayacağı veya kıyaslanamayacağı, bunun ötesinde formsuz bir hali olduğundan bahsetmeye çalışıyorum. Ve dünyaya geldiğimizde nasıl ki insan sevgi arayışında, insan bütün bu yol boyunca da, bütün bu özgürleşme hali ve çabası içerisindeyken de hep o sevginin arayışı da devam ediyor. Çünkü sevgi dediğimiz şey iletişimin kendisi. Biriyle kurduğumuz her türlü bağının adı sevgi. Bazen der ya insan, herkesin zaten beni sevmesini bekleyemem. Aslında bu cümlenin doğrusu şu: herkesin benim beklediğim gibi beni sevmesini bekleyemem. Herkes, tanıdığın ve bildiğin herkes seni seviyor ki seni algılayabiliyor. Sana küfür de ediyorsa seni algılayabildiği için küfür ediyor. Sana iltifat da ediyorsa seni algılayabildiği için iltifat ediyor. Sana silahla da geliyorsa seni algılayabildiği, seni sevdiği için bunu yapabiliyor. Aslında sevgi bağı olmadığında zaten ortada bir iletişim olmaz. İki kişinin arasında bağ yoksa iyi veya kötü eylem gerçekleşmez. İyi veya kötü diye bunu indirgememizin sebebi beklentilerden dolayı. Ben sevdiğim insana böyle davranma. Eğer beni seviyorsa bana şöyle davranmalı. Beklentilerinden dolayı aslında aradığımız şey sevgi olmuyor. Aradığımız şey aklımızdaki davranış modeli oluyor. Sen nasıl sevdiğine davranıyorsan karşındakinin de öyle davranmasını bekliyorsun. Sana tokat atan bir adam seni sevdiği için sana tokat atıyor. Sana çiçek veren biri seni sevdiği için sana çiçek veriyor. Seninle herhangi bir etkileşime giren kişi tamamen sana olan sevgisinden dolayı bunu yapıyor. Ve Garuda'nın hikayesinde Garuda bir Asura ile savaş esnasında kanatlarını kaybettiğinde ve savaşacak veya yaşayacak artık uçabilecek bir kanatları kalmadığında söylediği orada çok önemli bir kelime var. Diyor ki, ben savaşı kaybettim. Ama ona yapmam gerekeni yaptım. Benim yapmam gereken şey ona saldırmaktı. Onu öldürmek değildi, onu yenmek değildi. Benim vazifem ona saldırmaktı. Ben de darmamı gerçekleştirdim ve ona saldırdım. Yenmeyi bekleyerek saldırmadım, galip gelmek isteyerek saldırmadım ya da yenilmek isteyerek de saldırmadım. bir sonucunun ne olacağını bilerek saldırmadım. Darmamda sadece ona saldırmak vardı. Bütün gücümle, bütün tırnaklarımla, bütün kanatlarımla ona saldırmak vardı. Ben vazifemi yerine getirdim. Sonucunda ben yenildim. Ama yapmam gereken şeyi yaptım. Çünkü benim onunla aramdaki ilişki bunu gerektiriyordu. Çoğu zaman iyi bir şey yaptığımızda vazifemizi yerine getirdiğimizi veya hayat yolculuğunda işe yarar bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Ama bazen söylediğimiz kötü bir söz, bazen bir hakaret, bazen de elinin tersiyle birisini itmek de senin darmanın bir parçası olabilir. Çünkü kime ne yaptığında ortaya ne çıkarttığını bilmiyorsun. Yaptığın davranışın bütünsel olarak sonuçlarının, matematiksel olarak her alandaki işleyişinin farkında olamadığından senin için sadece yaptığın kısım kıstas alınabiliyor. Ve sen onu baz alarak kendini eleştiriyorsun ve hayatı eleştirmeye başlıyorsun. Geçen satsangda söylediğim bir şey vardı. Yaptığınızı değil, yapmadığınız şeyleri seçebilirsiniz. Yaptığınız her şey zaten ortaya çıkarttığınız benliğin ürünü olarak kendiliğinden gerçekleşiyor. Ama neyi yapmamanız gerektiğini gayet de belirleyebilirsiniz. Nerede durmanız gerektiğini belirleyebilirsiniz. Bu tıpkı Garuda'nın hikayesindeki gibi bir Asura'ya saldırması gerektiği için saldırdı. Ama bir sonuç beklemediği için karma nerede yok diyoruz. Sadece yapman gerekeni yapıp hiçbir sonuca bağlı kalmadığında, kazanmak isteyip veya kazanmak istemediğinde. İkisi de çünkü bir sonuç odaklı hareket değil mi? Kazanmak istiyorum veya kazanmak istemiyorum dediğinde. İkisinde de bir sonuç beklentin var. Ama ben sadece yapmam gerekeni yapıyorum dediğin noktada işte o darmayı ortaya çıkartmayı sağlayan şey. Eylemlerin sonuçlarını önemsemeden sana verilmiş olan rolü yerine getirmek. Ve kiminin bu rolü çok angarya işlerden oluşur. Kiminin de bu rolü çok fantastik şeylerden oluşur. Bunun hiçbir önemi yok. Rolün ne kadar şaşalı veya ne kadar basit olduğunun bir önemi yok. Önemli olan şey o rolü ne kadar hakkını vererek yerine getirdiğin. Çünkü nefes aldığımız sürece ortada bir rol var. Nefes aldığımız sürece ortada bir sahne var. Ve Hatha Yoga Pratipika'nın söylediği gibi insan nefes alır ve bu nefesin içeride kaldığı süreye yaşam denir. Yaşam olduğu sürece yaşatan birisi var, yani sen varsın. Önemli olan burada bunu ne kadar hakkıyla yaşattığın, iyisine kötüsüne sıkışarak değil, ne kadar yaptığın şeyin hakkını verdiğin. Kötü geliyor olabilir belki bazen yaptığın şeyler sana. O zaman daha iyi bir yaşam yaratma şansın var. Ama yaptığın eylemlerin hakkını verirken, gerçekleştirdiğin eylemlerin hakkını verirken bunu ortaya çıkartabilirsin. Yaşam söylenmiş ve söylenmemiş şeylerin ortaya çıkarttığı tavırlardan ibarettir. Söylediğimiz şeyler ortaya bir benlik çıkarırken, söylemediğimiz her şey de tavır olarak yaşamımızın içinde kalır. Söylemediğiniz her şeyi, içinize attığınız her şeyi, yuttuğunuz her şeyi eylemlerinizle dışarıya vermeye başlarsınız. Her davranışınız, her el hareketiniz, biri sizden bir şey isterken ona onu fırlatmanız ya da ona onu büyük bir sevgiyle vermeniz. Bunların hepsi söylenmemiş kelimelerin yarattığı izler taşır. Ama ortaya çıkan her kelime, söz o kadar güçlü, o kadar büyük bir ifadedir ki ortaya çıkan her kelime kendinizi ifade etmenizi sağladığı için bugünkü benliğinizin ne şekil alacağını görünür hale getirir. Ortaya çıkmayan her kelime ise bunun altına tavırlar olarak eklenmeye başlar. Buna iliştirilir. Birini çok seversin ve onu çok sevdiğini sürekli söylersin. Çok sevdiğini sürekli söylediğin için onunla aranda yakın bir bağ başlar. Ama onu seviş şeklin başka bir türlüdür. Onunla sevgili olmak istiyorsundur ama karşı taraf hiç sana o gözle bakmıyordur. O zaman işte bunu tavırlarına gizlemeye başlarsın. Ona öyle bir davranırsın ki kıskandığında tavrının içinde o kıskançlık çıkar. Daha çok sevdiğinde, daha çok hoşlandığın halde yine tavrının içinde o hal çıkar ve davranışlarının içine bu tavırlar karışıp durur. Ve benliğini bu şekilde ortaya koyamadığın için, açık açık söyleyemediğin için tavırlarının içine gizlenmiş bir ifade yaratmaya başlarsın. Bu da insanı aslında kendini ifade edememesinden dolayı beklemediği davranışlara iter. Dedik ya, ne yapmaman gerektiğine karar verebilirsin ama ne yapman gerektiğine karar veremezsin. İşte karar veremediği tavırlara itmeye başlar. Çünkü sözde ifade bulmayan her türlü içe atılmış şey bir şekilde beden tarafından karşı tarafa aktarılmaya çalışılır. Bunu söze dönüştürmediğiniz sürece o tavırlar ardı ardına kendiliğinden gelir ve o zaman aslında karakter çoğalmaya başlar. Bir, sahip olduğun karakter, bir de içine attığın karakterin, yani içine attığın kelimelerin ortaya çıkarttığı, içine attığın karakter o hal içinde, o durum içinde iki farklı şekilde ortaya çıkar. Bir kendin olursun, bir içine attığın o karakter olursun. Bu bazen 3 karakter olur, bazen 4 karakter olur, bazen 10 karakter olur. İşte bu noktalarda da kimlik karmaşaları başlar. Ve kişi kim olduğunu unutur, ne yapıp ne yapamayacağını unutur. Bazen potansiyelini bırak, kinetik olarak gerçekleştirdiği ve gerçekleştirebileceği şeyleri bile yeteneğini kaybeder. Bazen insanları şahitlik ediyoruz, ne oluyor? İşte belli bir yazma gücü var diyelim örneğin. Yazı yazabiliyorken böyle bir durum içinde diyor ki hiç motivasyonum yok, bugünlerde hiçbir şey yazamayacağım. Zaten yapabildiği bir şey de yapamamaya başlar. Çünkü o kadar çok kişilik ortaya çıkar ki hangi kişiliğimdi bunu yazan? Ve bu motivasyonu nereden alıyordu? Çünkü şu anki ortadaki bu kişilik bu motivasyonu hiçbir yerden alamıyor. Çünkü o kişilik diğer kişiliklerle yaşam mücadelesi veriyor orada. Hangisi ortaya çıkacak? Bunun kavgası içerisinde. Ona aşık olan mı ortaya çıkacak? Onun arkadaşı olan mı ortaya çıkacak? Ona aşık olduğunu belli etmek istemeyen mi ortaya çıkacak? Ya da ona aşık olduğu için utanan mı ortaya çıkacak? Hangi karakter ortaya çıkacak ve hangisi bu yazıyı yazacak? Ve buraya bir yazı yazarsa da bu yazı artık neyle ilgili olacak? Hangi hisle ilgili yazacak? Hangi halle ilgili olacak? Yani kişi yogada karaktersizliğe doğru gitmeye çalışırken aslında ilk bulduğu şey zaten ne kadar karaktersiz olduğu normalde de. Normalde de ne kadar bir karaktere istese bile sahip olup sabit kalamadığı. Çünkü o karakter her bulduğu formda, her bulduğu halde zaten değişmeye o kadar meyilli ki. Çünkü beyin dediğimiz şey zaten değişmeye meyilli. Şu an duyduğunuz şeyler zaten beyninizi değiştirdi ve artık tavrınızı ve ortaya koyduğunuz benliğe başka bir hal kattı. Nasıl olur da zaten sabit kalabilir ki bu karakter? Bu karakter istemese bile evrimleşmek zorunda. Ama bu karakterin evrimleşmesinin dışında bu karakterin bir de işte sürekli parçalanma hali var. Amacımız karaktersizliğe gitmek, yani hiçbir karaktere sahiplenip işte bu benim dememek. Çünkü bir şeye bu benim dersen o noktada artık bütün olduğun senlerden, bütün olabileceğin ihtimallerden yoksun kalırsın. Bir şeye bu benim demek, kendini olduğunu zannettiğin şeyle sınırlandırmak demek. Bu da sensin ama sen bunların hepsinin ötesindesin de. Sen bunların hepsinin dışındasın da. Öyle olmuyor olsan önceden başka biri olmazdın. Çünkü her bu benim dediğin noktada sabit kalırdın ama sabit kalmadın. Hep değişim devam etti. Hep başka bir şey olmaya devam etti. Ve hep başka bir şey olabileceğini fark ettiren şey de aslında nasıl ki biri resim çizerken görüyorsunuz ve beğeniyorsunuz ve resim çizmeye karar veriyorsunuz. Ya da biri şarkı söylüyor ve şarkı söylemeye karar veriyoruz. Veya başka bir şey, ilham dediğimiz şey. Yani görüyoruz ve ben de yapabilirim, bende de bu var deyip yapmaya başlıyorsunuz. İşte aslında bütün benlikleri göre göre insan bunların hepsinin kendi içinde bir yerde olduğunu fark ediyor. İyinin de kötünün de, doğrunun da yanlışın da, niteliklerin ayırt edilmesine gerek yok. Bütün bunların hepsinin içeride bir yerde olduğunu fark ettiğin noktada ne kadar sınırsız ve ne kadar aslında ben diyemeyeceğin, yani o belirleyemeyeceğin bir benlik halinin ortada olduğu fark ediliyor. Nirvana Shatakam dediğimizde zamanında genç bir ermiş dağlarda ve yanına gidiyor birisi, fark ediyor bunun ermişliğini. Diyor ki sen çok bilge gözüküyorsun. Sen kimsin de bu kadar bilgesin? O da diyor ki Nirvana Shatakam. Yani ben senin bilebileceğin hiç kimse değilim. Ben kendimi tarif edebileceğim birisi değilim. Sana bir sürü şey söyleyebilirim ama bu söylediğim hepsi ben olmayan şeyler olur. Sana neler olmadığımı anlatabilirim, söyleyebilirim. Ama ne olduğumu ne sen bulabilirsin ne ben bulabilirim. Çünkü ne olduğunuzu bulduğunuz an artık orada durursunuz ve o olmaya başlarsınız. Bir şey olduğunuza inandığınız noktada artık hep o şey olursunuz. Hayat hep böyle olmuyor mu zaten? Ne olduğu arayışı içinde oluyor insan ve ne olduğunu bulduğunu zannettiği noktada veya olduğuna inandığı şeyde kaldığı noktada hep orada kalmaya başlıyor. Ta ki o şeyin kendisi olmadığını fark edene kadar. Ve ne zaman ki bir şeyin sen olduğunu zannedip orada kalıyorsun, hayatta da bir şey geliyor, senin o olmadığını anlatabilmek için seni dürtükleye dürtükleye oradan kaldırıyor. Hep böyle oldu. Değil mi? Hep böyle de olmaya devam edecek. Bu benim dediğin noktada o sen olamayacaksın. Çünkü o kadar değilsin. O da sensin ama o kadar değilsin. Evet, beden de sensin. Ruh da sensin. Ama sadece ruh değilsin. Enerji de sensin. Ama sadece enerji değilsin. Bütün bunların hepsinin ötesinde bir benlik var. Bunların hiçbirisi ben değilsem, o zaman ancak kendimi arayabilirim. Ama kendimi bulamam. Tıpkı herkesin beni beklediğim şekilde sevmesini bulamayacağım gibi. Ama neyi bulabilirim? Herkesin beni nasıl sevdiğini bulabilirim. Aramızdaki sevginin ne olduğunu bulabilirim. Sevgi demenin ne demek olduğunu bulabilirim. Sevgi demek beni bıçaklamayacağın anlamına gelmiyor. Sevgi demek bana kötü söz söylemeyeceğin anlamına gelmiyor. Bana değer veriyorsun ki bana söz söylüyorsun. Bana değer veriyorsun ki beni bıçaklıyorsun. İnsan değer vermediği birine o bıçağı sallar mı? O enerjiyi harcar mı? Bir çekim yasası var. Aramızda bir şey çekiyor ki o bıçak bana geliyor. Burada bıçağın bana girmesini kötü olarak yorumlamamın sebebi bildiğim şeyler. Bıçağı ancak kötü biri bana sokar. Bıçak ancak beni öldürmek için bana sokulur. Ya ameliyat oluyorsan ve o yüzden bana o bıçağı soktuysan? Ya o bıçakla karnımı açmak ve beni ameliyat etmek zorundaysan? Şimdi ne oldu? Kahramanım oldun. Doktorun soktuğu bıçak kahramanlıkken, yoldaki adamın soktuğu bıçak kötülük. Ama matematiksel olarak ikisi de hayatımda aynı şeyi yaratıyorsa, aynı sonuçlara beni götürüyorsa, o zaman birine iyi birine kötü diyemem artık. Hayatın matematiğini göremediğim sürece, göremediğim alanda, yani şu an henüz göremediğim alanda ne yaşanıldığını görebilene kadar aslında kimseyi suçlu veya suçsuz olarak belirleyemem. Çünkü görmeyen gözümle nasıl birine sen yanlış bir şey yaptın diyebilirim ki gözümün önce net görmesi lazım. Önce ne olduğunu, gerçekten o bıçağın oraya girdiğinde ne yaşandığını gözlemleyebiliyor olmam lazım. Hayatımın hangi alanında nasıl bir etki ve sonuçlar ortaya çıkartacak bu bıçak? Beni geçtim, bütün evrenin varoluşunda nasıl bir silsile yaratacak? Bunların hepsini görebilmek için olan olaya değil, olayın bütün yarattığı dalgaya bakmak lazım. Yani denize nasıl ki taşı attığınızda dalgalanıyor, sadece düştüğü yer değil, bütün etrafına bir hareket sağlıyor. Aynen öyle. O tek bir kötü veya iyi gözüken hareket de bütün etrafa dalga gibi yayılıyor. Tabii bunu böyle söylediğimizde bazen kulağa çok ağır geliyor olabilir. Yolda beni bıçaklayan adamla doktoru aynı kefeye koymak. Ama işte onu aynı kefeye koyma, bunu aynı kefeye koyma. O iyi olsun, bu kötü olsun. Zaten hayat normalde de böyle gitmiyor mu? O zaman daha derini nasıl görebileceğim? Her şeyi aynı kefeye koymadığım sürece, her şeyi bir arada almadığım sürece, hala her şeyi birbirinden ayırıp parçalayıp onu oraya bunu buraya yerleştirerek zaten yüzyıllardır binlerce yıldır baktığım gibi bakmaya devam ederek nasıl göreceğim? Zaten binlerce yıl böyle baktığınız için başka bir bakış açısı ortaya çıkmaya başladı ya. Hayatınızda başka bir kavram ortaya çıkmaya başladı ya. Bu iki insan birbirinden sürekli ayrıla ayrıla her şey bu hale geldi. Bir de ikisini bir araya koyduğumuzda bakalım neler olacak. İki insan bir aradayken, iki insan aynı kefedeyken hayatımda nasıl bir düzlem yaratacak? Bir de ona bakalım. İki gün önce annem dedi ki bana, bir konuşmamı dinlemiş. Sen işte yoldaki tecavüzcü adamla beni aynı seviyor musun? Bu doğru mu? Şimdi... Bunun doğru olmaması için ne gibi bir sebep olabilir diye sordum. Yani neden bunun doğru olmasını sorguluyorsun da tabii ki canım bu böyle olmalı zaten'i düşünmüyorsun. Yani neden bunun yanlış olması gerektiği ne dair bir fikirle bunun doğruluğunu sorguluyorsun? Çünkü diyor ben seni büyüttüm. O insansa zarar veriyor. İşte bütün yanılgılarımız burada başlıyor. Bütün yanılgılarımız zamanı birbirinden ayırmakla başlıyor. Geçmiş, gelecek, şimdi. Bütün bunları birbirimizden ayırdığımızda hep yanılıyoruz. Zaman dediğimiz şey sadece tek bir şeyde toplu. Şu anda. Ve bu anın içinde niteliklerin birbirinden farklı tezahürleri geçmiş, gelecek ve bütün zaman kavramlarını ortaya çıkarıyor. Sen dün benim annemdin ama senden önce o adam benim neyimdi? Ondan önce ben o adamın neyiydim? Veya bundan sonra ben o adamın neyiyim ve o adam senin neyin? Hiçbir madde hayatın hiçbir alanında hiçbir zaman aynı şey olmaya devam etmiyor, değil mi? Hepsi değişiyor. Bugün sen benim annemsin, yarın onun senin baban olmayacağını nereden biliyorsun? Hayatın başka bir alanında, yaşamın başka bir alanında, başka bir zaman diliminde o tecavüzcü dediğin adam, senin yıllardır özlemle beklediğin erkek çocuğun olsaydı ve şimdi o adamın bu hayatta burada olduğunu bilseydin ve tecavüzcü olsaydı, o adama hala aynı mı yaklaşırdın? Ya da yıllarca aşık olduğun ve birlikte mutlu yaşadığın adam olsaydı, o zaman o adama şunu mu sorardın? Ne oldu da şimdi böyle oldun? Neden şimdi bunu yapıyorsun? Bunu mu anlamaya çalışırdın? Yoksa senin için o adam sıradan bir kötü eylem gerçekleştiren insan mı olurdu? Anlamaya çalışmaz mıydık? Sevdiğimiz biri olsaydı o kişi. Çok sevdiğin hayatında biri kötü bir şey yapmış olsaydı, birini öldürmüş olsaydı ya da işte birine tecavüz etmiş olsaydı. Ne oldu da bunu yaptın? Bunu anlamaya çalışıp ona yardımcı olmayı tercih etmez miydin? Yoksa onu öldürmek mi isterdin? İkisi de olabilir. İkisi de yanlış değil. Belki onu öldürmek istiyorsun. Bu da olabilir. Ama ben kendi adıma cevap vereyim. Eskiden babam olan biri bu hayatta ya da başka bir hayat, reenkarnasyonu da boş ver. Başka bir olasılıkta benim başka bir şeyim olan biri bu hayatta karşıma bir tecavüzcü olarak çıktığında o kişinin oradaki halini unutarak ona sadece tecavüzcü olarak bakamam. Çünkü o kişiyi öyle de biliyorum. Öyle de biliyorsam ona nasıl sadece tecavüzcü olarak bakabilirim ki? O kişi benim için aynı zamanda o kişi de. Ve işin özüne gittiğimizde, daha büyük pencereye gittiğimizde madem her şey hak olandan, madem her şey aynı özden, o zaman karşımdaki en temiz, en saf gözüken, en haklı gözüken şey kadar hak. yaptığı hiçbir eylem, ne diyoruz yoga sutralarda da, sonsuz dediğimiz şey, yapılan hiçbir eylemin, yaratılmış hiçbir şeyin, ortaya çıkarttığı hiçbir eylemin sonuçlarından etkilenerek saflığını kaybetmez. O zaman o da haktansa, o da aynı kaynaktansa, o da aynı şeyin tezahürü ise, o zaman nasıl olur da onu öyle değilmiş gibi görür ve ona öyle değilmiş gibi davranış sergileyebilirim ki? Nasıl onu kendimden ayırabilirim? Madem hepimiz aynı yerdeniz, hepimiz aynı annenin karnındayız. Hepimiz aynı annenin karnındaysak nasıl olur da ona başka bir şeymiş gibi davranabilirim? Asıl gariplik burada bence. Birbirimizi nasıl bu kadar kolay unutabildik? Birbirimizden nasıl bu kadar kolay ayrılabildik ve birbirimizi nasıl bu kadar gözden kolay çıkartabiliyoruz? Senin hayatında ne kadar değersiz olabiliyorum ve beni bu kadar kolay gözden çıkartabiliyorsun? En ufak bir yanlışımızda veya hatamızda nasıl olur da bu kadar kolay birbirimizin düşmanı olabiliriz, birbirimizin yargıcı olabiliriz? Ama çok kolay oluyor. İki sevgili, 10 yıl, aşkım, bebitom, canım, ciğerim, yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. 10 yıl sonra bir gün ayrılıyorlar. Allah senin belanı versin, Allah seni şöyle yapsın. Elindeki avucundaki her şeyi alacağım, senin topuğuna sıkacağım, bilmem ne. 10 yıl, 10 yıllık aşk nereye gitti? İnsan sevdiğini bu hale getirebiliyorsa ve sevdiğini öldürebiliyorsa, topuğuna sıkabiliyorsa veya işte ona zarar verebiliyorsa maddi manevi, demek ki o zaman bayağı kolay birbirimizi unutabiliyoruz. Bayağı kolay birbirimizi gözden çıkartabiliyoruz. Demek ki aramızdaki bağ, adına aşk dediğimiz noktada bile hiç öyle o kadar aşkın duyulduğu kadar güçlü ve şaşalı bir bağ dönüşmüyor. Öyle olsa insan aşık olduğu birine ömrü boyunca aşık olmaya devam eder. Aşk o kadar büyük bir bağsa. Ya da aşk o kadar büyük bir bağ ki ayrıldığında onun topuğuna sıkabilecek kadar onu sevmeye devam ediyorsun. Ayrıldığında onun canını okuyabilecek kadar onu sevmeye devam ediyorsun. Ya da bunu sağlatabilecek kadar da kuvvetli de olabilir. Her şey neresinden baktığımızla alakalı. Eğer matematik işlemi öbür tarafta işe yarıyorsa, o zaman demek ki aşk bunu yaptırabilecek kadar gerçekten güçlü bir bağ. Birbirimizi unutturabilecek kadar güçlü ki ben bu sayede başka birini sevebiliyorum. Sen bu sayede başka birini, yani hayatına girmesi gereken başka birine kapını açabiliyorsun. Aşk o kadar güçlü bir bağ ki ikimizi de özgür kılabilmek için gereken her şeyi yapabiliyor. Bazen her tarafından bakmak lazım. Çünkü tek bir tarafından baktığımızda böyle kalıyoruz işte. Şu an nereye bakıyorsak oradayız. Her tarafından bakmaya çalıştığımızda çok daha başka yerlere gitmeye başlıyor yolculuk. İçeriye doğru gitmeye başlıyor bu sefer. Çünkü çok fazla yere bakmaya başladığınızda bunu artık içeride bir yerde görmek zorunda olduğunuzu ve içeride bir yerde izlemek zorunda olduğunuzu fark ediyorsunuz. Namaste.